Ayrım 75.
Sayfa 545. Birçok sahte olmayan ve iyi niyetli anılarda bile şaşırtıcı maddi yanlışlar bulunmaktadır. Bir örnek olarak Halide Edip Adıvar'ın ünlü Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı ünlü anılarına değinmek istiyorum. Anılarda birçok yanlış var, sadece birkaçını belirteceğim. 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa başkomutan, yani bir nevi bütün kudrete sahip bir askeri diktatör olarak Büyük Millet Meclis tarafından seçildi. Meclis kendi elindeki bütün kudreti başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya verdi. Dipnot: aynı yanlışı Fadil Rıfkı Atay da yapıyor ve şu yargıda bulunuyor: bu diktatörlük demektir. Çankaya, sayfa 292. Bu ifadenin bazı araştırmacıları da etkilediğini görüyoruz. Mesela J.B. Villalta, Atatürk, sayfa 468. Oysa Mustafa Kemal istediği yetkinin memleketi ve orduyu savaşa hazırlamakla sınırlı ve yalnız bu konuya ilişkin olduğunu mecliste iki kere açıklamıştır. Gizli zabıt ceridesi, 2. cilt, sayfa 168-171 ve sınırlarını çizdiği yetki dışında tek karar bile vermemiştir. Siyaset bilimi açısından yasaya dayalı, kapsamı ve süresi bakımından çok sınırlı bir yetki kullanımı diktatörlük sayılır mı? Mustafa Kemal Paşa askeri bir kabine kurdu. İçlerinde Kazım Paşa ile Albay Arif Bey de vardı. Sayfa 188. A. Olayın tarihi dışındaki bütün bilgiler yanlış. Çünkü meclis o gün bütün yetkilerini değil, sadece memleketi ve orduyu savaşa hazırlamakla sınırlı ve yalnız bu konuya ilişkin yetkilerini devretmiştir. Dipnot: gizli celse zabıtları, 2. cilt, sayfa 168-171 ve zabıt ceridesi, 12. cilt, sayfa 18. Nitekim meclis bu yetkinin sona erdiği tarihi olan 4 Ağustos 1922'ye kadar yasama ve yürütme ile ilgili sair yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Dipnot: zabıt ceridesi, 22. cilt, sayfa 107-621. B. Ayrıca Mustafa Kemal bir askeri kabine de kurmuş değildir. Bakanlar Kurulu Ankara'da görevine devam etmektedir. Halide Edip'in söz konusu ettiği kuruluş başkomutanlık kalemidir, yani sekreteryası. Dipnot: başkomutanlığın emriyle Genelkurmay ile Milli Savunma Bakanlığı arasında koordinasyonu sağlamakla görevli olarak 8 Ağustos 1921'de kurulmuş. TİH 2. cilt 5. kısım 1. kitap sayfa 164. 13 Eylül 1921'de kaldırılmıştır. Harp Tarihi Vesikaları Dergisi sayı 75, belge 623. Kazım Paşa İnanç başkanlığında kurulmuş olup sadece bir emir subayı, 2 kurmay subay, 3 sınıf subayı, bir evrak memurundan oluşuyordu. Adı geçen eser sayfa 43. Albay Arif ise başlangıçta değil, 3. grup komutanlığından alındıktan sonra 14 Ağustos 1921 bu kalemde görevlendirilmiştir. Adı geçen eser sayfa 225. Halide Edip Hanım 202. sayfada da 7 tümen komutanı Sakarya'da şehit olmuştu diye yazıyor. Oysa hiçbir tümen komutanı şehit olmamıştır. Ama bu yanlış sürüp gidiyor. O kadar ki Atatürk Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Utkan Kocatürk gibi ciddi ve çalışkan bir araştırmacı bile bu yanlış bilgiyi Sakarya Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla TRT1'de yaptığı bir konuşmada 13 Eylül 1988 tekrar etmiştir. Dipnot: Esat Paşa'nın anılarını araya kendi bilgilerini ekleyerek çok dağınık bir biçimde yayına hazırlamış olan İhsan Ilgar, Batı Cephesi Kurmay Başkanı Asım Gündüz'ün anılarında A. Gündüz'ün ölümünden 1973 yıl sonra 1973 kitabı şişirmek için birçok yanlış bilgiler, kendisinden görüşler ekleyerek, üstelik bu sefer hepsini anı sahibine mal ederek yayımlamıştır. Asım Gündüz Hatıralarım, dinleyen ve yazan İ. Olgar, Kervan Yayınları, İstanbul 1973. Bu yüzden de savaşlarla ilgili ayrıntılarda birçok İhsan Ilgar yanlışı var. Eklentileri ayırt edemeyen biri Batı Cephesi Kurmay Başkanı Asım Gündüz'ün Sakarya Savaşı ile büyük taarruza ilişkin birçok teknik ayrıntıyı bilmediği sonucuna varır. Asım Gündüz'ün Kurtuluş Savaşı ile ilgili birçok anısı iyi ki A. Gündüz hayattayken çeşitli dergilerde yayımlanmış. Kazım Karabekir'in ve damadının Sakarya Savaşı hakkında verdikleri bilgileri Karabekir paragrafından aktaracağım. Bir film örneği. 30 Ağustos 1994 günü TRT'de yayımlanan Behlül Dal'ın yazıp yönettiği O Gece adlı bir filmin başında yer alan iki sahnede Mustafa Kemal'i Sakarya Savaşı'nı yönetirken görüyoruz. Üzerinde mareşal üniforması var. Allah Allah, Mustafa Kemal bilindiği gibi bu savaşı bir sivil olarak yönetmiştir. Çünkü 8-9 Temmuz 1919'da askerlikten istifa etmişti. Kendisine mareşal rütbesi ise Sakarya Savaşı'nın bitmesinden 6 gün sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmiştir. Zabıt ceridesi 12. sayfa 264. TRT'de 100'e yakın da denetçi var. Alagöz'deki başkomutanlık karargahı ziyarete açık tarihi bir mekan olarak korunmaktadır. Binanın birinci katındaki sofanın duvarlarına da birçok fotoğraf asılmış. Birinde Mustafa Kemal yine mareşal üniformasıyla görünüyor. Altında da şöyle bir açıklama var. Başkomutan Sakarya'da taarruz emrini verirken. Dipnot. Bu fotoğraf Nutuk'un ikinci cildinin 136. sayfasındadır. Ama altında doğrusu yazıyor. Büyük taarruza hazırlanırken. Yanlışlık bu kadarla kalsa iyi, binanın içi yeniden düzenlenmiş, bu arada otantikliği de büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Bütün kapılar parlak oto boyasıyla boyanmış, yemek yenilen zemin katındaki oda, raflarında antika bakır kapların sıralandığı yapmacık bir şark odasına çevrilmiş. Mustafa Kemal'in çalışma odasında fiyakalı bir ayı postu, oymalı yepyeni bir yazı masası duruyor. Masanın üstünde de hediyelik eşya satan mağazaların vitrinlerinde görülen şu yaldız motiflerle süslü bir telefon var. Mustafa Kemal'in yatak odası diye düşünülen odaya da iki kişilik sırma işlemeli bir yatak örtüsüyle kaplı, çok süslü bir karyola yerleştirilmiş. 1980'lerde bu iki kişilik gelin yatağını tek kişilik ama yine antikacılardan alınmış, gösterişli bir yatakla değiştirdiler. Dipnot, oysa Mustafa Kemal kaburgasının kırık olması dolayısıyla Sakarya Savaşı boyunca bir vagondan sökülen koltukta çalışmış ve uyumuştur. İslam Ansiklopedisi 1. sayfa 757. Dönemin koşullarına ve gerçeğe hiç uymayan bu turistik ve rüküş düzenlemeden söz ettiğim o zamanki kültür müsteşarından şunu öğrenmiştim. Eşyaları o dönemi iyi bilen bir uzman seçmiş ve yerleştirmiş. Tanrı Türk'ü böyle uzmanlardan korusun. Mustafa Kemal nasıl başkomutan olmuş? Bu konuda da ilginç bir masal var, aynen aktarıyorum. Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1921 günü önce bütün meclisi emrinde bulunan Topal Osman kuvvetleri ile sardı. Sonra da 600 yıllık gelenek içerisinde tek bir Osmanlı padişahına bile tanınmamış olan yetkilerin kendisine tanınmasını mebuslardan rica etti. Hiçbir encümenle yani komisyonla görüşülmeden doğrudan genel kurula gelen ve hayli sert tartışmalarla gece yarısı kabul edilen bir oturum sonrasında Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya meclisin sahip olduğu bütün yetkileri şahsında toplamak ve yürütmek üzere 3 ay süreyle başkomutanlık yetkisi veren kanunu kabul etmek zorunda kaldı. Hemen bütün mebuslar 7 saattir içerisindeydi ve ne kimse dışarı çıkabiliyor ve ne de içeri girebiliyordu. Hukuk ve siyaset dilinde adı diktatörlük olan bu yetki, ilkine benzer taktik ve tehditlerle 3 kez daha 3'er ay uzatıldı. Ahmet Nedim, Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları, sayfa 26. Önce aktardığım metnin Türkçesinden dolayı özür dilerim. A. Mustafa Kemal başkomutanlığa talip olmamıştır. İsteyen meclistir ve meclisin bu dileğini dile getiren ilk milletvekili de Doktor Rıza Nur'dur. Gizli Zabıt Cerideleri 2. sayfa 137 2 Ağustos 1921. Görüşmeler 3 ve 4 Ağustos günleri de devam edecektir. 3 gün sonra 5 Ağustos günü Mustafa Kemal, meclisin arzu ve talebi üzerine başkomutanlığı kabul ettiğini açıklar ve bundan hasıl olacak faydayı süratle elde edebilmek ve ordunun maddi ve manevi kuvvetini arttırmak, tamamlamak ve sevk ve idaresini güçlendirmek amacıyla meclisin orduya ilişkin yetkilerinin 3 ay süreyle başkomutanca kullanılması için bir teklif verir. Gizli Zabıt Cerideler 2. sayfa 164. Dipnot. Mustafa Kemal diyor ki, reisinize emniyet ve itimadınız yoksa hakikaten böyle bir selahiyet, yetki vermek muzırdır, yani zararlıdır. Mesele düşünmeye değer, çok düşününüz. Gizli Zabıt Cerideler 2. sayfa 168. Başkomutan olmak için can atan, bunu sağlamak amacıyla meclisi sardıran biri böyle konuşur mu? Tartışmalardan sonra bazı milletvekilleri hazırladıkları bir kanun teklifini başkanlığa verir ve ivedilikle görüşülmesini önerirler. İvedilik önergesini ve kanun teklifini veren milletvekillerinin başında da yine Vahidettincilerin üstadı Doktor Rıza Nur geliyor. Gizli Celse Zabıtları 2. sayfa 174. Tamam. Teklifi ivedilikle görüşülür ve kabul edilir. Gizli Celse Zabıtları 2. sayfa 180. B. Görülüyor ki başkomutanlığı talep eden Mustafa Kemal değildir. Kanun teklifinin ilgili komisyondan geçmemesinin sebebi de Doktor Rıza Nur ve arkadaşlarının ivedilikle görüşme taleplerinin meclisçe kabul edilmiş olmasıdır. Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya meclisin sahip olduğu bütün yetkileri de devretmiş değildir. Devretmek zorunda da bırakılmamıştır. Zorunda bırakılmış olsa 13 milletvekili muhalif kalamazdı. Gizli Celse Zabıtları 2. sayfa 180. İddiaların tümü de gerçeğe aykırı. C. Mustafa Kemal'in emrinde bulunan Topal Osman kuvvetleriyle meclisi sarmış olduğu iddiasına gelince, böyle bir şey olsa önce Doktor Rıza Nur yazardı ama bu konuda bir imada bile bulunmuyor. Zaten bu olayı imkansız kılan küçücük bir maddi engel var. Çünkü 5 Ağustos tarihinde Topal Osman Ağa ve kuvveti Ankara'da değil, Ankara'ya gelmek üzere henüz Ankara yolunda. Topal Osman Ağa ve kuvveti 4 gün sonra 9 Ağustos 1921 Salı günü Ankara'ya gelecek ve meclisçe görevlendirilen Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey ve arkadaşları tarafından karşılanacaktır. Ali Şükrü Bey 11 Ağustos 1921 günü mecliste söz alır ve 2 gün önce Topal Osman Ağa ve kuvvetini 42. alay karşıladıklarını anlatır ve Osman Ağa'nın söylediklerini aktarır. Zabıt Cerideler 12. cilt sayfa 35. Kısacası yazıcının bu iddiası da bütünüyle gerçeğe aykırı. D. Yazar Osmanlı tarihinde bilmiyor, bilse başkomutana verilen sınırlı yetkinin tek bir Osmanlı padişahına bile tanınmamış olduğunu yazıp da gülünç olmazdı. Binlerce fermanı Hümayun bir yana, Fatih Sultan Mehmet ya da Kanuni Sultan Süleyman'ın adıyla anılan kanunlar ne oluyor? Geçerli olabilmeleri için bu kanunları birilerinin, bir kurulun, bir meclisin onaylaması mı gerekmişti yoksa? Farkında mısınız? Hiçbiri bir olayı doğru anlatmıyor, gerçeği aktarmıyor. Mütemadiyen ve gözlerini bile kırpmadan doğrudan sapıyor, gerçeği çarpıtıyor, masal haline getiriyorlar. Ve bunu Mustafa Kemal'i küçültmek için yapıyorlar. Bu beyler masal söylemeyi bırakıp da biraz tarihi okusalar, yakın tarihten vazgeçtik, bari Osmanlı tarihini öğrenseler. Dipnot: Ahmet Nedim, TBMM'nin birinci dönemi hakkında şöyle yazıyor. Mustafa Kemal Paşa, meclisin 3 ay çalışabildiği ilk dönem sonrasında, riyasetin verdiği güçle düşlediği otoriter yapının ilk ciddi uygulamalarını başlattı. Meclis alelacele tatile sokuldu ve aynı zamanda birer mebus olan ordu komutanları da cephelere sevk edildi. Son dönemin en büyük kurmayları sayılan Sakallı Nurettin, Mersinli Cemal, Cafer Tayyar, Refet, Şükrü, Halit, Ali Naili Paşalar aslında mevcutları birer tabur bile olmayan hayali tümenlerin komutanları sayılarak Ankara'dan uzaklaştırıldılar. Meclis yeni çalışma yılının başlangıcı olan 1 Eylül 1920 günü hayli eksik bir kadro ile toplanabildi. Asker mebusların Ankara'ya dönmelerine izin verilmediği gibi muhafazakar ve muhalif kimi mebuslar da meclis riyasetinin emriyle halkı yeni mücadeleye katılmaya teşvik ve irşat için Anadolu'ya dağıtılmıştı. Sayfa 14-15. Her satırı, hatta her kelimesi yanlış. Yazıcı meclis tutanaklarını incelesiydi, 1. Meclis'in 23 Nisan 1920'den 1923 yılı Nisan ayı ortasına kadar aralıksız çalıştığını, hiç tatile girmediğini görür. Okuyucularını bu masalla uyutmaya kalkışmazdı. Ayrıca 1 Eylül 1920 günü meclis toplanmamıştır. Zabıt Cerideleri 3, sayfa 460-461. Zaten toplantı yılları da 1 Eylül'de değil, 1 Mart'ta başlıyordu. 1 Mart 1921, Zabıt Cerideleri 9. cilt sayfa 2, 1 Mart 1922, 18. cilt sayfa 2, 1 Mart 1923, 28. cilt sayfa 2. Komutanlara gelince, Sakallı Nurettin Paşa Anadolu'ya Mayıs 1920'de geçer, kurmay ve milletvekili değildir. 1921 yılında Merkez Ordusu Komutanlığı'na atanana kadar herhangi bir görevde bulunmamış, Taşköprü'de oturmuştur. Mersinli Cemal Paşa 16 Mart günü tutuklanıp Malta'ya götürülmüştür. Cafer Tayyar Trakya'dadır. Edirne'den milletvekili seçilmiştir ama Ankara'ya hiç gelmemiştir. 1920 Temmuz'unda da Yunanlılara esir düşecektir. Halit Paşa o tarihte yarbay, 20 Aralık 1920'de albay, 31 Ağustos 1922'de paşa olacak, o tarihte Doğu Cephesi'nde 9. Kafkas Tümeni komutanı, milletvekili değil. Türk ordusunda Şükrü ve Ali Naili adında hiçbir paşa da yok. Yazıcı galiba Şükrü Naili Gökberk demek istiyor ama iki kelimeyi bir araya getirmeyi başaramıyor. Albay Şükrü Naili Bey de o sırada Trakya'da 49. Tümen komutanı. Temmuz 1920'de Yunanlıların Trakya işgalleri üzerine Bulgaristan'a, oradan da Anadolu'ya geçecek ve Kütahya-Eskişehir Savaşı'na katılacaktır. Milletvekili değildir, ikinci dönemde olacak. İzmir'den milletvekili seçilen Refet Bele ise o tarihte de daha paşa değil, 10 Ocak 1921'de paşa olacak. Kah cephede, kah meclisedir, 6 Eylül 1920'de İçişleri Bakanı olur. Malta'da bulunan Mersinli Cemal Paşa, Nurettin Paşa ile Refet Paşa'dan başka hiçbiri ordu ya da cephe komutanlığı yapmamıştır. Bu kadar çok masalı Grimm kardeşler bile bir araya toplayamadı. 4. Büyük Taarruz. Abdurrahman Dilipak. 20 Temmuz 1922 Mustafa Kemal'in üzerindeki başkomutanlık görevinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin meclisteki gizli müzakereler sırasında Mustafa Kemal artık bu yetki ve görevlere ihtiyaç kalmadığını bildirdi. Ancak bu müzakereler sonunda bu yetki ve görevlerin süresiz olarak Mustafa Kemal'in üzerinde kalması kabul edildi. Cumhuriyete giden yol sayfa 108. Mustafa Kemal söz konusu oturumda bu yetki ve görevlere değil, sadece olağanüstü yetkilere ihtiyaç kalmadığını bildirmiştir. Bu yetki ve görevlerin süresiz olarak Mustafa Kemal'in üzerinde kalması kabul edilmiş de değildir. Sadece başkomutanlık görevi süresiz olarak uzatılmıştır. Zabıt Cerideleri 21. cilt sayfa 430-432. İki cümle, iki kallavi yanlış. Bunu ancak Dilipak başarabilirdi. Abdurrahman Dilipak, büyük taarruz öncesine yurdun dört bir yanındaki generaller ve Ankara hükümetiyle yakın işbirliği içindeki askeri erken, bölgeye intikal ederek hareketin komuta merkezini oluşturmuş ve dört gün süren büyük taarruzdan sonra zafere ulaşılmıştı. Cumhuriyete giden yol sayfa 109. Bu ne demek acaba? Mustafa Kemal Başkomutan, Fevzi Paşa Genelkurmay Başkanı, İsmet Paşa Cephe Komutanı, Nurettin Paşa 1. Ordu, Yakup Şevki Paşa 2. Ordu Komutanı, Fahrettin Paşa Süvari Kol Ordusu Komutanı, Kazım İnanç Paşa da 6. Kol Ordu Komutanı. Büyük taarruz sırasında karargâhta ve birliklerin başında bu kimselerden başka hiçbir paşa yok. Cephe karargahında da komuta merkezi sadece ilk 3 paşa var, Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve Fevzi Paşa. Yurdun dört bir yanından gelerek komuta merkezini oluşturan tek bir general adı daha sayabilirse Dilipak'a artık takılmayacağıma söz veriyorum. Hele Ankara hükümetiyle yakın işbirliği içindeki askeri erken cümlesinin anlamı ne? Dilipak bu kargacık burgacık ifadeyle ne demek istiyor acaba? Cephe karargahında bazı yabancı subayların bulunduğunu, zaferin onların katkısıyla kazanıldığını söylemek istiyorsa şunu açıkça, dürüstçe, cesaretle açıklasa da hak ettiği cevabı alsa. Ya da birinden Türkçe dersleri almaya başlasa. İsmet Bozdağ, Mustafa Kemal Paşa kullanılacak tabiyeyi yani taktiği kendi komutanlarına aktardığı zaman İsmet Paşa dahil bu tabiyenin karşısına çıkmışlardır. Samanyolu TV 30 Ağustos Özel Programı 30 Ağustos 1996. İsmet Paşa'nın ve bütün komutanların taarruz planına karşı çıktıkları doğru değildir. Bu iddianın kaynağı Ali Fuat Cebesoy'un Siyasi Hatıralar adlı kitabında verdiği bir bilgidir. Sayfa 49. Kesin taarruz emrini alana kadar plana karşı çıkan kişi 2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'dır. 27-28 Temmuz'da yapılan ilk toplantıda bazı kol ordu komutanlarının da tereddüt ettikleri yazılıyor. Ama 20 Ağustos'ta yapılan son toplantıda Yakup Şevki Paşa'dan başka itiraz eden olmamıştır. Fahrettin Altay 10 Yıl Savaş sayfa 329. Olayların tanığı olmayan Ali Fuat Paşa'nın genişletilmiş bir söylentiyi fazla ciddiye aldığı anlaşılıyor. Saat adı verilen taarruz planının taslağı Batı Cephesi tarafından hazırlanmıştır. Büyük taarruz öncesiyle ilgili bütün belgelerde TİH 2. cilt 6. kısım 1. ve 2. kitaplarda yer almaktadır. Bu belgeler dururken İsmet Paşa dahil bütün komutanların taarruz planına karşı çıktığını ileri sürmek gerçekleri değiştirmek olur. Bu konuda Karabekir paragrafında daha fazla bilgi verilecek. Kadir Mısıroğlu, toptan tüfekten ziyade halkın imanı sayesinde çetin bir mücadele başarıyla neticelenmiş ve düşman Ege sahillerinden denize dökülmüştür. Burada bizim de meşhura itibar ederek kullandığımız denize dökülme tabiri yerinde değildir. Hakikatte Anadolu ortalarına kadar sokulan Yunan askerine karşı ciddi bir imha muharebesi yapmaya muvaffak olunamamıştır. Dipnot, Mahut Yüzbaşı H.C. Armstrong da aynı kanıda. Anadolu düşmandan temizlenmişti, bu bir mucizeydi ama Yunan ordusu yine kaçmıştı. Bozkurt Yeni Çeviri sayfa 137. Ne kadarı kaçmış? Yoğun bir İngilizce sessizlik. Mesela Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin bir imha muharebesi halinde gerçekleştirilememesi şayanı dikkattir. Bunun askeri olmaktan ziyade siyasi sebepleri üzerine eğilmek mevzumuz haricidir. Fakat şu kadarını söyleyelim ki kaçırılan ve imha edilemeyen bu düşman askerleri Lozan Sulhu boyunca bize bir tehdit vasıtası olarak kullanılmak üzere Trakya hududumuzda bekletilmiştir. Sarıklı Mücahitler sayfa 363. Abdurrahman Dilipak Mısıroğlu'nun siyasi sebepler diye üstü kapalı geçtiği hususa az çok bir aydınlık getiriyor ve diyor ki, Yunanlar daha sonra geldikleri gibi gittiler ancak bu halkın vatanı korumadaki sarsılmaz kararlılığı ve kapalı kapılar arkasındaki hala mahiyetini bilmediğimiz siyasi pazarlıkla oldu. Yunan'ı denize döktük mü yoksa geldikleri gibi gemilere binip gittiler mi? Yunan işgal kuvvetlerinin çoğu geldikleri gibi İngiliz gemilerine binip geri gitmişlerdi. Cumhuriyete giden yol sayfa 281-109. Dipnot. Işık hızıyla uyduruyorlar. Türk taarruzunun başladığından ve 30 Ağustos'ta iki Yunan kol ordusunun çevrildiğinden İngiliz hükümetinin haberi bile yoktur ki siyasi bir temasa girişsin. İngiltere'nin atılma maslahat güzarı Bentinck 31 Ağustos sabahı bile Londra'ya durumun tamamen sakin olduğunu bildirmektedir. Bilal Ne Şimşir, Sakarya'dan İzmir'e sayfa 464. Ruhça ve zihince sağlıklı insanların ileri süremeyeceği bu iddialar cevaplanmaya değmez. Ama sağlı sollu yalan bombardımanı altındaki gençleri düşünerek birkaç hususu belirtmek istiyorum. 4.1 Yunan kayıpları. A. Büyük taarruza kadar. Yunan harp tarihi 15 Mayıs 1919'dan 26 Ağustos 1922'ye kadarki Yunan kayıplarının sayısını 39.656 olarak veriyor. Yunan askeri tarihi sayfa 1025. Bu sayının doğru olduğu şüphelidir. Yunan monografi ve anılarında bile kayıp sayısının daha yüksek olduğunu belirten birçok ayrıntı bulunuyor. B. Büyük taarruz. Son ana kadar düşmandan ve dünyadan gizlenebilmiş olan Türk taarruzu baskın şeklinde 26 Ağustos sabahı başlar ve 27 Ağustos öğle üzeri Yunanlıların bir yıldır tahkim ettikleri Afyon güneyindeki cephe yarılır. Bu tek darbe ile 225 bin kişilik Yunan ordusu dört parçaya bölünür. 1. Dövüşerek eriye eriye İzmir'e doğru geri çekilen General Frangu grubu. 2. Dumlupınar'a doğru birlikte çekilen Yunan 1. ve 2. kol orduları. General Trikopis ve Digenis kuvvetleri, 5. tümen bağlı birlikler, çeşitli askeri teşkiller. 3. Güney boş kalınca Bandırma ve Erde'ye çekilmeye başlayan Yunan 3. kol ordusu. Bu kol orduya bağlı zalimliğe ile ündü 11. Yunan tümeni esir alınacaktır. 4. Bu 3 asıl grup dışında kalan 15. Yunan tümeni, bağımsız tümen ile cephe gerisinde bulunan bazı bağımsız alaylar. Bu grup ve birliklerin bir bölümü esir edilmiş, hepsi ağır kayıplar vermişlerdir. Ayrıntılarını aşağıda göreceğiz. Yunan ordusunun kalıntıları Çeşme, Dikili ve Erdek'ten Yunan adalarına ve Doğu Trakya'ya, Tekirdağ'a kaçacaklardır. Kaçabilenlerin sayısını da Yunan ve Türk kaynaklarına dayanarak açıklayacağım. Son Yunan askeri de 18 Eylül 1922 günü Erdek'ten son Yunan gemisine biner ve Anadolu'da bir tek silahlı Yunanlı kalmaz. Bütün Yunan kaynaklarının Küçük Asya felaketi, Mikro Asyatiki Katastrofi diye andıkları bu çok ağır yenilgi üzerine Yunanistan'da ihtilal olur, Konstantin tahtını terk eder. 28 Kasım'da da eski Başbakan Gunaris, eski bakanlar Theodakis, Baltacis, Stratos, Proto Papadakis ile eski başkomutan Hacı Anesti kurşuna dizilirler. Amiral Gudas, General Stratogos ise muhabbet hapse mahkum edilir. Eski 2. kol ordu komutanı General Prince Andrea ordudan uzaklaştırılır ve mallarına el konulur. Dipnot, D. Walder, Çanakkale olayı sayfa 398, M. L. Smith, Anadolu üzerindeki göz sayfa 349.